savunma, güvenlik ve diplomasi, özel dosyalar ve uzman konuklarla Kıtalar Arası programında. Turan Salcı'nın hazırlayıp sunduğu Kıtalar Arası her hafta yeni başlıklarla RSFM'de. Turan Salcı'yla Kıtalar Arası başlıyor.
Temmuz 1921'de kurulan Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı aynı zamanda dünyada Doğu-Batı eksenli güç mücadelesinin en yoğunlaştığı dönemlerden birine denk geldi. 1949'daki Mao Zedong önderliğindeki devrimden sonra 72 yıldır ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin Merkez Komite Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 100. yıl kutlamalarında verdiği mesajlar da hem ülkesi hem de Batı ile mücadelesi açısından önem taşıyordu. Bugün kıtalar arasında ele alacağımız dünyadaki yeni güç dengeleri ve mücadele alanları aslında coğrafyaların kaderini değiştirecek bir geleceği de ışık tutuyor. Jinping'in konuşmasında 2021 yılının başında tüm Çin halkının mutlak yoksulluktan kurtarıldığını belirtmesi aslında Çin'in bugün dünyada ulaştığı ekonomik gücünde bir boyutunu oluşturuyor. Xi Jinping'in Çin ile uğraşmaya kalkanların kafalarını demir duvara çarpacağını söylemesi de ABD'yi hedef alan ve günümüz mücadelesini yansıtan bir ifadeydi. Çin'i birinci tehdit sırasına koyan ABD, içinde bulunduğu ittifaklara yönelik yaklaşımını da Biden ile birlikte yeniden gözden geçiriyor. Çin'in Avrupa ile olan ticari ilişkilerini gözden kaçırmayan Biden, G7 ve NATO zirvelerinde de Amerika geri döndü mesajı ile yeniden ittifakı canlandırma niyetini ön plana koydu. Ancak Başkan Biden Avrupa seferinden kararlı ve tutarlı bir sonuçla geri dönemedi. Çin'in yükselişiyle değişen küresel güç mimarisini yeniden tek kutuplu hale getirmek için ortaya konulan ABD'nin bu mücadelesinde Kuzey Atlantik İttifakı olan NATO'ya da işlevsellik kazandırmak isteniyor. Daha önce yapılan zirvelerde Çin'i stratejik bir zorluk olarak tanımlayan NATO'nun son zirvede Çin'i küresel bir güvenlik sorunu olarak resmetmesi tehdit algısının Asya'ya doğru kaymaya başladığını gösteriyor. Gedik Üniversitesi ASEAN Araştırmaları Merkezi Müdürü Siber Karabel, RSFM için yaptığı değerlendirmede günümüzdeki yeni güç mücadelesini şöyle anlattı.
Xi Jinping'in de belirttiği, yani Çin açısından en azından, yani yaklaşık 1978'lerden itibaren Deng Xiaoping'de başlayan reform ve dışa açılımla birlikte Çin'in artan ekonomik gücü, küresel sistemdeki ekonomik gücü ve ekonomik gücüyle birlikte uluslararası sistemde artan etki alanı, bu siyasi alan olabilir, askeri alan olabilir, hatta son NATO zirvesinde de hem askeri hem de nükleer alanda da yer alan, teknolojiyi de kapsayan çok çeşitli alanlarda, durumlarda ve bölgelerde etki alanının artması bir defa Batı ekseninde, Batı cephesinden bakıldığında bir tehdit algısı, Çin'in bir tehdit algısı olarak algılanmasına sebebiyet veriyor en genel anlamda söyleyebiliriz. Tek kutuplu bir dünya tasviri yerine tek taraflı hamlelerin olduğu, kazan kaybet stratejilerinin gözetildiği bir dünya ve uluslararası ilişkiler tasvirinin yerine farklı farklı güçlerin gelişmekte olan gelişmiş ülkelerle birlikte farklı farklı güçlerin bir arada olduğu bir uluslararası ilişkiler sistemi çiziliyor. Bununla ilgili Çin'in bu uluslararası sistemi entegre olmasının da altı çiziliyor. Yani Çin'e özgü sosyalizmi hani hem kapitalist unsurlarla hem ideolojik olarak sosyalizm, yani Marksizm var bunun içinde, filozofik olarak Leninist parti sistemi olarak Leninizm var, hani bir parti devleti. Artı Çin'in kadim bu Konfüçyusluk öğreti, kadim devlet anlayışı da hakim. Dolayısıyla Çin'in bu sisteme entegre olması 1978'den sonra Çin'in bu sistemi ve özellikle Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiği 2001 yılından sonra Çin'in sisteme entegre olması bir defa uluslararası örgütler, uluslararası organizasyonlarla son derece angaje olarak sistemin içinde ve sistemde kendine yer etme adına belirli alternatif sunarak ilerlemesine sebebiyet verdi. Yani biz bunu artık çok net bir şekilde uluslararası ilişkiler jargonumuzda şu şekilde nitelendiriyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki uluslararası sistemin bu Washington konsensüsü olarak adlandırılan uluslararası sisteme bir Beijing konsensüsü, bir Beijing Beijing alternatifi öne sürülerek sisteme angaje oluyor. Dolayısıyla biz ÇKP'nin 100. yılında hem ekonomik olarak yani 1978'de şöyle diyebiliriz. Çin'in küresel gayri hafi hasıladaki payı %1 kadarıydı. Şu an biz 2020 verileriyle değerlendirdiğimiz vakit Çin hem de pandemi arka planında 2,5 trilyon dolarlık ihracat ve 2,2 trilyon dolarlık ithalat yapan bir dev ekonomiden bahsediyoruz. Ve son derece aktif ve dinamik bir ekonomi. Ekonomisinde değişik dönüm noktaları var. Partinin Çin üzerindeki, Çin Halk Cumhuriyeti üzerindeki partinin meşruiyeti ekonomik başarıyla da birlikte giderek artıyor. Böyle belirli bir meşruiyetle ilgili bir zemin var bununla ilgili. Dolayısıyla bir yükselen Çin gerçeği var.
ABD'nin Avrupa üzerindeki baskısına rağmen net bir sonuç alamamasını da değerlendiren Karabel şunları söyledi.
Bir defa Batı öncelikle şunu istedi. Yani bunun hem Avrupa'ya yansımaları var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa Birliği'ne ile birlikte Çin'e karşı strateji geliştirmesi var. Hem de Rusya ile birlikte de var. Son dönemde bu çok fazla belirtiliyor. Bunu çok fazla altı çiziliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetiminin özellikle Rusya ile birlikte Çin çevreleme gayretini. Yani Rusya'nın bundan olumlu cevap verdiğini söylemek anlamına gelmiyor bu. Ama Amerika'nın güçlü stratejilerden bir tanesi. Şimdi yükselen Çin'e karşı özellikle 90'lı yıllarda şöyle bir inanç vardı Batı kanadında. Çin sistemin içine 90'lar ve 90'ların sonları özellikle 2001 yılında yani Dünya Ticaret Örgütü'ne de Çin'in girmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle tabii girmesi. Bunu altını çizmek gerekiyor. Çin uluslararası sisteme angaje olacak. Uluslararası ilişkilerin işte bu Washington konsensüs dediğimiz kabaca Washington konsensüs olarak tabir ettiğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan belirli uluslararası kurumlar, uluslararası normlar ve uluslararası düzen tabi olacak. Bir şekilde siyasi sistemini de değiştirecek. Böylece hani Çin tırnak içinde Batı'nın dizinin dibinde uluslararası sisteme dahil olmuş olacak. Ama görüldü ki bu işler böyle olmadı. Çin ne politik sistemini değiştirdi, ne ideolojisini değiştirdi. İdeolojinin ekonomideki ağırlığı geri planda kaldı ama ideoloji devlet yönetiminde ve uluslararası ilişkilerinde aynı ağırlığını korumayı devam ettirdi. Ve Çin artan bu devasa ekonomik gücünü askeri modernizasyonu ve askeri gelişimine de harcamaya başladı. Savunma sistemleri, çeşitli teçhizatlar gibi. Dolayısıyla ve hatta az önce söylediğimiz alternatif üretmeye başladı. İşte Kuşak ve Yol gibi, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi, BRICS gibi uluslararası kurumlara, düzene alternatif oluşturmaya başladı. Tabii ki bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri için ciddi bir tehdit algısı oluşturdu. Avrupa Birliği ise özellikle 2019 yılında yayınladığı bir belgede, şimdi Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı ilişkili bir defa Avrupa Birliği'nin kurumsal olarak yekpare bir stratejisi yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. Çünkü üye ülkeler, 27 üye ülkenin her birinin menfaati çok farklı Çin'le. Normatif bakış açısı farklı, ekonomik ticari ilişkileri farklı. Dolayısıyla biz çok fazla görüş görüyoruz Çin'e karşı Avrupa Birliği'nin en azından dış politika anlamındaki kararlarında. Ama 2019 belgesinde Çin'i Avrupa Birliği kategorize ediyor. Yani şöyle diyor kısaca. Çin'i bir sistemik olarak bir uluslararası sisteme, normlara, işte insan hakları, demokrasi gibi normatif değerler açısından biz tehdit olarak görürüz ama velakin biz Çin'i belirli alanlarda özellikle iklim değişikliğiyle mücadele gibi nükleersizleştirme rejimlerinde olduğu gibi işbirliği alanları, ortak işbirliği alanlarına açık kapı bırakıyoruz ve ticaret ve ekonomide de biz partner ortak olarak görüyoruz. Anlayışı var. Amerika Birleşik Devletleri ise Çin'i bütünüyle sistemik bir tehdit olarak görüyor.
NATO zirvesinin ardından yayınlanan 79 maddelik bildiride Çin'in askeri anlamdaki gelişimine de dikkat çekiliyor. NATO'nun zirve bildirisinde Çin sistematik bir meydan okuma olarak kendisine yer buluyor. Bildiride yine başka bir önemli konu olan Çin-Rusya ortaklığına da değiniliyor. Özellikle Çin ve Rusya'nın askeri işbirliği büyük endişe kaynağı olarak ifade ediliyor. Karabel'in bu konudaki değerlendirmeleri ise şöyle oldu.
Hakikaten Çin'le Rusya'nın ilişkileri hani tarihsel bazda da baktığımızda hani 1960'larda biraz bozulan bir ilişki var bakış açılarındaki farklılıklardan ötürü. Ama 90'lardan itibaren özellikle silah sanayindeki alışverişten ötürü bir artan yani Körfez Savaşı'ndan sonra Çin'in de talebiyle silah satışı furyası var. Daha sonra ileri düzeydeki savunma sistemlerinde Rusya'nın Çin'le olan ilişkisi var. Yani tabii ki çok çok önemli enerji konusunda hem işbirliği hem anlaşmalar var hem de bir alışveriş iş var enerji konusunda. Tabii sadece bununla sınırlı değil, teknolojik alanda da çok ciddi işbirlikleri var son dönemde 2000'lerden sonra. Şimdi NATO'da kısaca söylemek gerekirse NATO'da da hani ilk defa Çin'in bu şekilde tehdit olarak tanımlanması bir anlamda bir defa askeri modernizasyonuna vurgu var NATO'da. Askeri modernizasyon sürecinin opak olmasıyla ilgili bir vurgu var. Nükleer üçlemeyle ilgili vurgu var. Bu da ilginç. Bir de Rusya ile olan askeri ilişkisine bir atıf var. Şimdi baktığımız vakit hakikaten o Rusya ile askeri ilişkisi yani yeni olan bir ilişki değil ama burada gözlemlenilen askeri tatbikatlar. Çünkü askeri tatbikatlar sadece hani teknik anlamda bir şeyleri test etmek için değil, bir anlamda da semboldür. Hani jeopolitik anlamda bir sembolü de ifade eder. Dolayısıyla hani benim çok dikkatimi çeken yani 2012'den sonra Asya'da yapılan özellikle donanmayla yapılan tatbikatlar ve bunun en belirgin olanı 2016 yılında Güney Çin Denizi'nde Rusya ile Çin yaptığı bu askeri tatbikat. Çünkü çok sembolik anlamı var. Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki konumunu dikkate alırsak evet hakikaten var. Amerika Birleşik Devletleri için sıkıntı şu. Bir defa bir Çin'e karşı bir strateji belirlemek istiyor. Rusya'ya karşı bir strateji yani her yeni dönem için Biden yönetimi için konuşuyorum. Rusya'ya karşı farklı bir strateji belirlemeye çalışıyor. Bir de birleşik cephe gibi yani tırnak içinde askeri anlamda olmayan bir manada genel olarak uluslararası ilişkilerle birleşik bir cepheden bahsediyorsak ki biz şöyle düşünelim bunun çok farklı boyutları var Çin-Rusya ilişkisinin hani yani belirli ticareti ruble ve yuanla olmasına varana dek hani ciddi anlamda geniş kapsamlı işbirlikleri var. Yeni bir cephe açılması Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki işini zorlaştıracak. Ben şunu gözlemliyorum. Kısaca söylemek gerekirse NATO zirvesinden önce dikkatimi çeken bir unsur Biden'ın Nord Stream 2 ile ilgili yaptırımları askıya alması. Yani bu çok eleştirildi, bu çok konuşuldu. Türkiye'de çok yankı bulmadı ama hakikaten Batı'da çok çok fazla hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla yankı buldu. Çünkü Putin'le görüşmeye gidecekti. Bu dikkat çekici. Burada Biden hani Avrupalı bu yani Almanya'ya karşı özellikle bir havuç olduğunu ima etti Biden yönetimi. Ama hakikaten önemli. Bunun dışında NATO'da eskisi gibi yani bir ikinci dikkat çekici eğer hamle sayılacaksak NATO'da Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğiyle ilgili yol haritalarında yani burada neredeyse hani eskisi kadar savunuculuğunun yapılmadığı yani Biden tarafından bununla ilgili çok fazla ipucu yakalamak mümkün. Burada şunu gözlemleyebiliriz. Yani hem Biden'la ilgili hem bir Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Rusya ile ilgili bir nükleersizleştirme, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimleriyle ilgili zaten işbirliği, zorunlu bir işbirlik alanı oluşuyor. Bu bir de Biden'ın retorikte farklı söylemleri olsa da Rusya'ya karşı bir Çin'le ilgili kısıtlayabileceği dediğim gibi yani Avrupa Birliği üzerinden, Avrupa Birliği ile müttefiklik ilişkisi üzerinden Çin'i bir çevreleme farklı sektörler ve farklı alanlarda Rusya'yla da olabildiğince çevreleme çalışması ama bu dediğim gibi bir alternatif üreterek karşınızdaki yani gücü ya da Avrupa Birliği ya da ne olursa olsun ikna etmek için bir alternatif üretmek gerektiğine inancım var. Dolayısıyla hani artı Rusya'nın da bunu olduğu gibi bunu satın almayacağını düşünüyorum. Yani Rusya'nın Çin'le olan çok test edilmiş bir ilişkisi var. Yani ikisi de birbirinin etki alanlarına saygı duyuyor. Orta Asya'da, Balkanlar'da bunu çok kez gördük. Dolayısıyla temkinli bir işbirlikleri var. Rusya'nın bunu doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir çabası olsa bile doğrudan kabul edeceğini saymak hani çok rasyonel bir açıklama olmayacaktır.
Bu sürecin gelecek yıllarda da konuşulmaya ve tartışılmaya devam edeceği aşikar. Bu rekabeti önümüzdeki dönemde de uzman konuklarla ele almaya devam edeceğiz. Haftaya yine aynı saatte yeni başlıklarla sizlerle olana dek görüşmek üzere.
Turan Salcı ile kıtalar arası sona erdi.